Ayrım 5, sayfa 48. Hadi güle güle ile dışarıya çıkarılmamdan hiç ama hiç hoşlanmadım. Yengemin evi önünde oturdum. Şimdi düşünebilecek durumdaydım. Yengem beni neden kapı dışarı etti sanki? Oysa bana makarna vermiş, ayrıca ağrılı yerime ilaç sürmüştü. Neden kovdu beni? Yoksa onlar mı geliyordu yeniden? Vay, nereye gizlenebilirim? Nereye gizlenebilirim? Kalbim durmuştu birden. Kalbimin üzerine ve de boğazıma kocaman taş konmuştu sanki. Elimi üzerine getirdim. Atıyordu, durmamıştı. Gitmeliyim. Bir yerlere gidip gizlenmeliyim diye düşündüm. Ama nereye gidebilirdim ki? Yengemin evi kilitli, köy bomboş. Korku düşünmemi engelliyordu. Gitmekten başka bir şey yapamazdım. Koşmaya başladım. Sabah Niki ile beraber gittiğimiz yöne doğru. Köyden çıkar çıkmaz Nikos'la karşılaştım. Niki nerede? Bulamıyorum onu dedim. Yanıma gel, seni arıyordum. Nikos önde, ben biraz arkasında yürümeye başladık. Ben yola işaretler koyaraktan ilerliyordum. Yeniden kaybolursam Niki'yi bulabileyim diye. Onun yanına vardığımızda ikisi birden beni dövmeye başladı. Neden dövüyorsunuz diye bağırdım. Neden? Nerede kaldın be? Saatlerce yoksun ortalıkta dedi Niki. Uzaklaştığınız size yetişemedim. İyi ki Nikos geldi, beni buldu ve buraya getirdi. Yahu şu cüceye bak, şu cüceye bak dedi Nikos korkuyla. Niki beni bıraktı, cüceyi görmeye gitti. Tahta be aptal, tahtadan adam o, cüce değil. Gel şunu biraz daha dövelim. Neden döversiniz? Size yetişemedim, sonra da bulamadım. Beni dövmekten vazgeçtiler galiba. Saat Niki şöyle dedi. Bak küçük, yarın bizden uzaklaşırsan yersin yine dayağı. Eve dönme zamanı gelmişti. Yürüdükçe yolu yine şaşırmamak için çeşitli yerlere işaretler koymaya başladım. Köye girer girmez neden koşmaya başlıyoruz diye sordum Nikos'a. Keçilerin bize ait olmayan şeyleri yemelerini engellemek için diye yanıtladı. Hiçbir şey anlamadım doğal olarak ama başka soru sormadım. Niki ile Nikos biraz önden giderlerken ben geçtiğimiz yerleri işaretliyordum sürekli. Birden Petros çıktı karşımıza. Beni manastırdan Skamniçaya getiren eşeğe binmiş halde. Eşeğimizi görür görmez yanına koştum. Eşek durdu, kafasını eğdi, onu okşayabilmem için. Petros'u da sabah yediğim dayağı da unutmuştum. Eşeğimi sevgiyle okşuyor, öpüyordum. Ama yürümesi için Petros durmadan bağırıyor, onu tekmeliyordu. Eşek hiç aldırmıyordu. Niki ile Nikos manzarayı sessizce izlemekle yetiniyordu. Petros sürekli eşeği tekmeliyor, bağırıyordu. Yürü ulan eşek yürü, öldüreceğim seni dayaktan. Eşek hareketsiz. Petros'un bağırışmalarına, tekmelerine karşın eşeğin aldırış etmemesi çok sevindiriyordu beni. Ama bu arada Petros'un çok kötü bir çocuk olduğunu anladım. Niki'ye seslendi. Ondan büyük bir taş istedi. Niki yerde bulduğu kocaman bir taşı ona uzattı. Ve Petros o taşla eşeğime vurmaya başladı. Üzerinde ceviz kırıyormuşçasına. Yapma be! Andonis gelir de eşeği böyle dövdüğünü görürse öldürür seni. Bu ses benim sesimdi. Sabah Petros beni kayışla döverken Andonis seni öldürür deyip korkutmayı hiç düşünmemiştim. Andonis manastırdaki evimize her geldiğinde bana dokunan, döven olursa onu öldüreceğini söylerdi. Petros çoğu kez elimdeki parayı alır, onları kedi kaptı derdi. Ben de Andonis'e haber vereceğim ve seni öldürecek diye gözdağı verirdim kendimce. Bana dokunan herkese söylerdim bunu. Nasıl çıktı ağzımdan unutmuş olduğum bu korkutma? Eşeğe dövmesine engel olmak istedim. Yediği darbelerden vücudunun kanaması beni çok tedirgin etti. Neler söylediğimi, kime gözdağı vermek istediğimi, sonucun ne olabileceğini düşünmeye pek vakit bulamadan keçilerden biri köye doğru koşmaya başladı. Neyse ki biz de koşmaya başladık keçinin peşinden. Ben doğal olarak herkesten hızlı koşuyordum. Keçilere yaklaştım ve Petros'un gelmesini bekledim. Eşeği nerede bırakacağını görmek üzere. Yengem bu arada balkona çıkmış, gözleriyle birini aramaya koyulmuştu. Beni mi arıyordu acaba? Şimdi ne yapayım ben? Ona mı görünsem yoksa eşekle Petros'u mu beklesem? Neye karar vereceğimi düşündüğüm sırada yengemin sesini duydum. Nerede kaldı bu Allah'ın belası? Ve iki elini ağzına getirerek bağırmaya başladı. Petros! Petros! Rahatladım. Petros'u arıyormuş. Olduğum yerde oturdum ve beklemeye koyuldum. Petros gelir gelmez yengem ona doğru koştu. Hem dövüyor hem eşekten indirmek üzere çekiyordu. İn aşağı ulan! İn ve hayvanın semerini çıkar. Yengemin Petros'u neden dövdüğünü anlayamadım. Beni kayışta dövmesi olabilir diye düşündüm. Ne yaptın ulan eşeğe? Şimdi ben nasıl yaparım işimi? Petros annesinin iki elini yakaladı ve yatıştırmaya çalıştı. Sonra eşeğin semerini çıkardı. Semeri yere attı ve koşarak eve girdi. Yengem geldi. Eşeği bana yakın bir yere bağladı. Beni görmemişti. Ah, hayvanı ne duruma getirdi geberesice çocuk. Bir şeyler daha mırıldandı benim anlayamadığım ve eve girdi. Yengem gider gitmez eşeğimizin yanına gittim. Zavallıcık beni görür görmez titremeye başladı. Yaraları da parlıyor ve titriyordu. Böyle titrediğine göre kim bilir nedenle acı duyuyordu. Zavallıcık, zavallı eşeğim, ne yaptı sana böyle? Dillerim patlar geberir. Acı çekme eşekçiğim, acı çekme lütfen. Eşek yine kafasını eğmişti. Ona sarılmamı, öpmemi beklercesine. Dişlerini gösterdi bana. Gülüyordu sanki ama bu arada gözlerinden yaş akıyordu. Ağlama eşeğim, ağlama. Sana kimse acımaz ki. Göz yaşlarını sildim ve kulağına konuşmaya başladım. Öndeki eşeğe binişimizi anımsıyor musun? Sen yanımıza geliyor ve onu azarlıyordun. Çok koştuğundan. Böylece sırtından düşebileceğimi düşünerekten. Bizi koşaraktan izleyen kuzularımızı da anımsıyor musun? Ve sen durmadan anırıyordun. Anamın duyması ve gelip bizimle ilgilenmesi için. Herkesin ağıldan çıktığını ve sen bağlı olduğun için bizi izleyemediğini de anımsıyor musun? Bağlı olduğunu ve bu yüzden bizi izleyemediğini görmemiştim. Yoksa seni çözer, senin de oyunumuza katılmanı sağlardım. Eşeğim beni dinliyor ama durmadan titriyor ve ağlıyordu. Dokunuyordu bu bana. Ağlama eşeğim, ağlama. Yoksa bırakır giderim dedim ona. Burada mısın ulan? Seni arıyoruz her yerde. Yengem elinde bir kova su ile içeri girmişti eşeğe vermek üzere. Ne ki? Ben görmemiştim onu. Kalbim durmuştu birdenbire sanki. Sesini duymamak, ondan kaçınmak için koştum eve girdim. Petros yoktu evde. Rahatladım. Biz yemeğimizi yedik. Sen aç kalacaksın dedi Nikos bana. Aç kalmam beni hiç ama hiç düşündürmüyordu. Önemli olan benim için gözyaşı döken eşeğimdi. Gözyaşlarını silememiştim ve yengemin onu ağlarken görmesini istemiyordum. Acı duyuyordu hayvancık. Yaraları derindi ve titriyordu. Yengemin içeri girmesini beklemeye karar verdim. Ben gizlice evden çıkıp eşeğimin yanına gidecektim. Yengem odaya girer girmez bana seslendi. Tanrım şimdi dövecek beni dedim kendi kendime. Yanına gittim ama şaşakaldım birdenbire. Döveceğine ekmek peynir verdi bana yemem için. Ekmekle peynirimi aldım. Ne ki yemek üzere yere oturmadım. Hemencecik bodruma koştum. Büyük iştahla kuru ot yediğini gördüm eşeğimin. Bana dönüp bakmadı bile. Yanına oturdum, ekmekle peynirimi yemeye başladım. Sevinçliydim, eşek yemek yiyordu. Ağlamadan ama üzgündüm aynı zamanda, benimle ilgilenmiyordu. Yerimden kalktım, gitmeye hazırlandım. Ama o an eşekçik yemeğini kesti, kafasını bana doğru getirdi, beni koklamaya başladı. Nefesi sıcacıktı, onu öpmeye, okşamaya başladım. Açsın dostum, açsın, hadi ye. Hem burada oturup yemeğini bitirmeni bekleyeceğim. Yemeğini bitirmesini beklerken oturduğum yerde uyumuşum. Sabah uyandığımda eşeğin yanımda oturduğunu gördüm. Beni ısıtmak istemiş ama yine de donacak kadar üşümüştüm. Böyle oturduğunu görünce korktum. Başına bir şey mi geldi diye düşünerekten. İyi olduğunu anlayınca çok üşümeme karşın onunla oynamaya başladım eskiden olduğu gibi. Yaralarına dokunmamaya dikkat ederek üzerine bindim. Boynuna yakın ve bağırmaya sallanmaya başladım. Ama hareketliliğim çabuk kesildi. Yukarıdakiler sesimi duyardılar diye korktum. Ayrıca onun yerde oturmasına tedirgin olmaya başladım. Rahatsız mıydı acaba? Yere oturan eşek hiç görmemiştim. Babamın dediğine göre atlar, katırlar ve eşekler hep ayakta dururlarmış. O denli ilgimi çekmişti ki bir akşam çişme yapmak üzere anam beni dışarıya çıkardığında atların yanına götürmesini istemiştim. Onları ayakta uyurken görmek için. Ama eşeğim sağlam olsa bile onun böyle yerde yatması ve benim de üzerine binmem doğru olmazdı. Yerden kalkmasını istiyordum. Yerde yattığını gördükçe öyle sıkılıyordum ki. En sonunda kalktı büyük çaba göstererekten. Eşeğim benim. Beni ısıtmak için yanıma yatmıştı anlaşılan. Bunu yapmasaydı donabilirdim sabaha dek o soğukta. Sabah çok erkendi. Eşeğimle oynayabilirdim. Bu arada yakınmalarımı da söyleyebilirdim ona. Petros'un beni kayışla dövdüğünü, yengemin bana doğru dürüst yemek vermediğini, bunları usulca söyledim kulağına. Çevreme bakaraktan beni duyan olabilir korkusuyla. Eşeğim beni kapalı gözle dinliyor ve sürekli titriyordu. Onu bir kez daha öptüm ve soğuktan titreyerek eve çıktım. Yatağıma sokuldum kimseyi uyandırmamaya çalışarak. Ama uyuyamadım. Ellerimi yine kavuşturdum. Leuç'me sarıldım ve büyük yatağımızda yattığımı düşledim anamın yanında. Anam Leuç'i yatağa almama izin vermezdi. Ne ki o anamın uyanıp gitmesini bekler ve hemencecik yatağıma çıkar yanıma sokulurdu. Onu böyle görünce kıyameti koparırdı anam. Sevgili köpeğim de iner, yatağın altına girer, orada bekler dururdu. Ancak kimi zaman anam fırında kullandığı küreyi alır, onu kovalardı. Bu kez de ben gürültüden uyanır, çığlık atmaya başlardım. Ben bağırdıkça Leoç'u sürekli havlar, anam da o denli sinirlenirdi ki ikimizi de dayaktan kırmamak için çıkardı odadan. Beni yıkamak üzere yataktan kaldırmaya gelen Filiça, Leoç'u'ya dokunmazdı. Salt beni giydirene, saçımı tarayana dek uslu durmasını tembih ederdi ve sonra başlardık beraber oynamaya. Bu anılar kafamda dirildikçe göğsümdeki ve de boğazımdaki düğüm daha da büyüdü ve ağlamaya başladım. Anamı, Filiça'yı, yatağımızı, evimizi ve genel olarak manastırı aklımdan çıkarmam gerektiğini düşünüyordum. Böylece boğazımı tıkayan düğüm çözülürdü belki. Eşeğimi, Elvira'yı, makarnayı düşünmeye başladım. Böylece düğüm yavaş yavaş azalmaya başladı. Elvira, Elizabeth yengemin kız kardeşi olmasına karşı neden eve hiç gelmiyordu acaba? Evi pek uzakta değildi, Kriti teyzeminki gibi. Anamla Kriti teyzemin evine at ya da katırla giderdik. Oysa Elvira'nın evi Elizabeth yengemin evine çok yakındı. Yengem yatağından kalkıp dışarı çıkıyor. Birazdan Potula da kalkıyor ve Petros'u da uyandırıyor. Ben sesimi çıkarmıyorum. Petros gidene dek uyuyor gibi yapıyorum. Potula da evden çıkıyor. Nikos'la Nikki hala uyuyorlar. Kalkıyorum, pencereden bakıyorum. Önde bir uçurum var. Hiç hoşuma gitmiyor. İçeri çekiliyorum. Odayı inceliyorum. Rafın yanında bir ayna var ama ona yetişmem olanaksız. Bir tabure buluyor, üzerine çıkıyorum ama yararsız. Aynayı dikkatlice indiriyorum. Tabureye oturuyor ve yüzüme bakıyorum aynada. Ablam Filiça evimizde beni yıkar, giydirir, saçımı tarar, sonra da çoğu kez dolabın üzerindeki büyük aynanın karşısına götürürdü. Yüzümü anımsıyorum. Tertemizdi, saçlarım tertemiz ve kül rengindeydi. Şimdi küçük aynadaki yüzüm öyle kirli ki saçlarım eşeğimin yediklerine benzer, kuru otla dolu. İlk kez görüyorum bu suratı. Ne yapıyorsun orada be? Diyor yeniden giren Potula. Yanıt vermedim. Korkudan değil de aynada yüzümün garipliğine dalmış olduğumdan. Potula yanıma geldi. Potula kim bu? Dedim gözümü aynadan ayırmadan. Kendini tanımadın mı be? Ben mi? Hayır hayır olamaz. Ben değilim. Ben değilim. Potula aynayı elimden alıp yerine asıyor. Sonra da Nikki ile Nikos'u uyandırıyor. Ben Nikki ile keçileri bildik yoldan köyün dışına götürene dek aynada gördüğüm o görüntünün etkisinden kurtulamadım. Bambaşkaydı benim suratım. Köyün içinde keçilerin peşinden koştuğumuz sürece pek düşünemiyordum. Köyden çıktıktan sonra düzgün yürümeye başlayınca aynadaki yüz kafamı kurcalamaya başladı sürekli. Sonraki günler hemen hemen olağan geçiyordu. Gündüzleri keçileri otlatmak, akşamları ölçülü yemek ve uyku. Bana diğerlerinden az yemek vermelerinin nedenini anlayamıyordum bir türlü. Oysa çok acıkıyordum. Yengem yeterince doyup doymadığımı hiç sormuyordu. Bir sabah Petros yine dövdü beni kayışla. Bu kez kayışın halkası vücudumun birçok yerini kanattı. Çığlık atmaya başladım acıdan ama kurtarıcım Potula yoktu bu kez ortalıkta. Nikki ile Nikos yataklarında oturmuş, dayak yiyişimi izliyorlardı merakla. Ağlayıp ağlamayacağımı görmek isteyerekten. Darbeler çok ağırdı. Petros gücünü göstermek istercesine vuruyordu sanki. Ama dayağın nedeni yeniden yatağıma işememdi galiba. Bir ara Nikki'ye baktım. Mavi gözlerini fal taşı gibi açmış bana bakıyordu. Ne bakıyorsun ulan, sana acımamı mı istiyorsun? Hayır acımıyorum. Neden yatağa işedin? Petros'a işemenin nedenini neden söylemiyorsun sanki diyerekten. Ama işediğimde uyanık değildim ki. Ben bilmiyorum dedikçe Petros vuruyordu durmadan. Petros yorulmuştu artık bana vurmaktan. Ve Nikki'ye eşlik ettim keçileri koşaraktan köyün dışına götürmek üzere. Havalar bu arada iyice düzelmişti. Günler uzamıştı. Öyle ki sonsuz gibi geliyordu bana. Evvelce keçilerle döndüğümüzde yemeğimizi yer yatardık. Böylece uzunca bir süre yatardım Leoç ile kucak kucağa. Oysa şimdi saatlerce uyuyamıyorum. Ve o gün vücudum o denli ağrıyordu ki yalnız kalmak, bodruma inmek ve Petros'un bana yaptıklarını eşeğime göstermek geçiyordu içimden. Nikki ile birlikte olduğum sürece birbirimizle konuşmuyorduk. Nedenini bilemiyorum. Ben konuşmak istiyordum. Hem de çok. Ama o suskun durmayı yeğliyordu ve doğal olarak ben de susmayı yeğliyordum. En sonunda eve döndük. Doğrudan bodruma gittim. Aç olduğumu, evde olmadığım sürede tüm yemekleri onların yiyeceklerini bilmeme karşın. Ama eşeğimi orada bulamadım. Eve çıktım, yengem yoktu ortalıkta. Anlamıştım eşeğimin de ortalıkta olmamasının nedenini. Biraz sonra Petros geldi. Elinde cam bilyalar vardı. Niko'ya gösteriyordu. Sonra eline makası aldı ve yakaladığı bir farenin kuyruğunu kesmeye koyuldu. Nikos'la Nikki sevinçle çığlık atıyordu. Bana gelince belki Petros'u hiç sevmediğimden, belki de ilk olarak fare gördüğümden olup bitenleri merakla izliyordum. Bu arada Petros'un kuyruğu kesmemesini diliyordum sürekli. Ancak başardı Ve ondan sonra da evde yakaladığı tüm farelerin kuyruğunu kesti çekinmeden. Yengem geldiğinde benimle ilgilenmedi. Vücudumdaki yaraları görmezlikten geldi gibi geldi bana. Yemeğimizi verdi. Ben Petros korkusundan bodruma inmeye cesaret edemedim. Yengem, Nikos ve Niki ile birlikte yatağa oturmuşlar. Masada oturan Petros ve Potula ile konuşuyorlardı sürekli. Ben rafın altındaki tabureye oturmuştum. Bir ara yengem raftan bir bardak alıp ona götürmemi istedi. Bardağı ona götürmek üzere kalktım yerimden. Petros'un yanından geçmekten çekindim. Oturduğu yerden uzaklaşayım derken bodruma inen deliğe düştüm. Düşerken iki kolumu yana açtım. Elimdeki bardağı kırmamak için. Petros yerinden fırladı. Dikkat etsene kör müsün diyerekten. Kırmadım diye mırıldandım. Kırmadım bardağı. Herkes güldü. Oysa ben bodruma düşmemek için çaba gösteriyordum. Şimdi anımsıyorum da o olay gerçekten de gülmeyi gerektirecek dendi komikti. Ve doğal olarak gülmüşlerdi. Ne ki ben ne yapacağımı bilemiyordum korkudan. En ufak bir kımıldama ile düşebilirdim. Ve kollarımı açarak hareketsiz duruyordum. Petros'un yanıma doğru geldiğini görünce gözlerimi kapadım. Şimdi beni içeriye itecek diye düşündüm. Ne ki Petros beni kaldırdı ve delikten uzaklaştırdı. Bardağı elimde tutuyordum sıkıca. Götürüp masanın üzerine bıraktım ve kimseye dönüp bakmadan evden çıkıp bodruma gittim. Eşeğim yine bir şeyler yiyordu. Ancak ben bekleyemedim. Üzerine çullandım. Yüzümü vücuduna soktum. Gözyaşlarımı üzerine damlattım. Kendimden geçerek öyle ağlıyordum ki Potula'nın arkamdan gelen sesini duyamadım. Eşeğim yemeğini yemiş bitirmiş ve ben boynuna sarılmış, kulağına yakınmalarımı söylüyordum ağlayaraktan. Potula beni kucağına alıp eve götürdü. Eteğimin ucuyla gözyaşlarımı siliyordum sürekli. Odadakiler beni görür görmez yeniden kahkaha ile gülmeye başladılar. Tabureye oturdum ve Potula'nın yatağımı hazırlamasını beklemeye koyuldum. Yatağa girdiğimde diğerleri hala ayaktaydılar. Sola ocağa doğru döndüm. O yanda kimse yoktu ve gözlerimi kapadım. Kollarımı kavuşturdum Leuchi'nin kafasını arasında aldığımı düşünerekten. Ona hiçbir şey söylememeye karar verdim. Onlar uyanık oldukları sürece yeniden gözyaşı dökerim korkusuyla. Potula'nın ağladığımı görmesi çok dokunmuştu bana. Kimse görsün istemiyordum. Nedenini bilemiyorum. Ama istemiyordum. Çok zorlamıştım kendimi ağlamamak için. Ne ki hiç başaramadım ve bu bir çeşit utanç veriyordu bana. Ne sabah yediğim dayağı, ne akşamki yere yuvarlanmamı, ne de Potula'nın beni ağlarken gördüğünü anımsamak istiyordum. Ne yapabilirdim acaba anımsamamak, düşünmemek için? Uyku girmiyordu gözüme. İyice sıktım gözlerimi ama yararsız. Leuchi'ye düşümde ne desem, göğsümdeki boğazımdaki düğüm tehlikeli bir biçimde ağırlaşıyor, büyüyordu. Hayalime ne getirebilirdim gözyaşlarımı engelleyecek? Manastırı mı, anamı mı, babamı mı, kardeşlerimi mi, Leuchi'yi mi, çukuru mu? Bu geldiğim yerde ne düşünebilirdim ki? Dayağı, dayağı, dayağı mı? Yoksa açlığı, eşeği mi? Elvira'yı. Evet, Elvira canlanacaktı düşümde. Leuchi'yi iyice sıktım kucağımda. Ona Elvira'nın bana nasıl seslendiğini, bana verdiği peynirli makarnanın lezzetini söyledim durdum. Beni evden uzaklaştırmak istediğini söylemekten çekindim. Ne ki bunu düşündüğümü kuşkusuz anlamıştır benim sevgili Leuchi'm. Yeniden Elvira'nın evini anlatmaya başladım ama bu arada uykum gelmiş ve uyumuşum. Bir gün yengemle Potula beyaz ve kırmızı kurdeleden yapılmış bir bilezik taktılar elime. Ne sevindim ne sevindim. Meğer Mart güneşinden korunmak için takılırmış bu bilezik. Birden Mart ayı kulis gibi bir faşisti sanki. Bileziksiz görürse yakar beni diye düşündüm. Potula'ya sıkıca bağlanmasını söyledim bileziği. Düşürebilirim korkusuyla. Saatlerce baktım durdum bileziğime. Yürürken de kolumu uzatırdım gözümü ondan ayırmadan. Ancak Petros geldiğinde kendisi fareleri kovalarken ben bileziğimi gizledim elimden alır korkusuyla. Yengemin iki ineği vardı. Büyüğünün adı Elvira idi ve taş rengindeydi. Adı Mirtula olan küçük kahverengliydi. Beyaz benekleri de vardı. Niki ile gezmeye gittiğimizde ben Mirtula'ya binerdim, o da Elvira'ya. Mirtula'nın sırtında ufak yaralar vardı. Petros'un eşeğime yaptıklarına benzeyen. Buydu Elvira'ya değil de Mirtula'ya binmek istememin nedeni. Bana peynirli makarna veren güzel kız Elvira ile aynı adı taşıdığından da olabilir. Sabanda boyunduruğu vurduklarından olacak, sürekli yan yana yürüyorlardı. Ama Mirtula sık sık muziplik yapardı. Tüm yükü Elvira'nın çekmesini sağlamak üzere yavaş yürürdü. Petros'un onu kocaman bir taşla döverek sırtını yaralamasına yol açmış olması bundan olsa gerek. Niki birden ineğin üzerinden düşmüş ağlamaya başlamıştı. Ben yuvarlanma tehlikesini göze alarak inekten inmiş ona yardım etmek istemiştim. Ancak o çığlıklar koparıyor ve yanına yaklaştırmıyordu. Annesi gelip yerden kaldırıncaya dek sürdürmüştü yaygarayı ve benim göğsüm ve boğazımda aynı düğüm. Ağlamak geliyordu içimden. Neden acaba? Nicky ağlıyordu diye mi, yoksa anası onu sürekli okşadığından mı? Nicky ağlıyordu. Kendisini okşayacak bir anası vardı da ondan. Benim ağlamamam gerekiyordu anlaşılan. Çünkü yakınlık gösterecek kimsem yoktu. Olanca gücümle gözyaşımı tutmaya çalışıyor. Bu arada yengemin Nicky'yi sevmesini, öpmesini izliyordum içim burularak. Bu imaj içime yuvalandı. Bunu Nicky'ye de aşılamayı o denli isterdim ki.